Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birkaç bölümdür bu uyumsuzluk meselesi üzerine konuşuyoruz. Ama diğer taraftan da farkındalıkla oluşturduğu küçük dünyası içinde yaşamaktan memnun olanlar olarak şu soruyu soruyor olabiliriz. Yani en azından ben soruyorum kendime. Kendi balonumda mutluyum. Balonumda bir illüzyon değil, ihtiyaçlarımın pek çoğunu kapsayan, farkındalıkla kurduğum geniş bir dünya aslında. Bunun dışına çıkmam gereken zamanlarda belki biraz yoruluyorum, içim şişiyor vesaire ama gün sonunda döndüğüm güvenli bir çatım var. Ve o çatının altında da epey ferah bir alanım var. Tamam, yani böyle yaşayıp gidilebilir. O balonun dışında ve zaman zaman da içinde kendimi ya da işte aidiyetimi sorguladığım anlar olabiliyor. Ama merkezim belli ise, kendimi iyileştirdiğim yerler yani steril ve güvenli ise o zaman arada bir huzursuzluk da olur yani. Bu da baharatı oluversin bu hayatın. Değil mi? Yani bu bitmeyen kurcalama halleri gerekli mi? Hatalarımıza bu kadar yani yakından bakmak, hatadan kastım hayatın örüntüsü içerisindeki kusurlardan bahsediyorum. Yani hayatımıza bu kadar ince ayar yapmaya gerek var mı gerçekten? Evet, soru bu. Bu soruyu soruyor muyuz? Ya da soranlar varsa bu bölüm biraz bunun etrafında olacak. Ben kendim soruyorum çünkü bunu. Tekrar edeyim. Hayatımıza ince ayar yapmak bu kadar gerekli mi? Ya da her daim gerekli mi? Gibi. Şimdi benim bir süredir dahil olduğum bir proje var. 5-6 kişiden oluşan bir ekip bu. Hepsi Amerikalı, ben hariç. Geçenlerde yeni bir konu gündeme geldi. Fakat yani gündeme geldi ama o kadar ayaküstü geldi ki, o kadar belirsiz ve havada bir şeydi ki adeta bir fikir bulutu sadece. Detayları belli değil, amacı belli değil. Öyle gelip geçerken ayaküstü bir yerlerde bir iki fıkı fıkı konuşuldu. Bu kadar. Yani hani bu proje nedir, başı nedir, sonu nedir, ayakları nedir, kim sorumludur, işte adımları nedir vesaire. Yani hiç buralara gelinmeden öyle kulaktan kulağa konuşur gibi bir şey gibi düşünün bunu. Hani biri ortaya bir şey attı, öyle. Sonra bu böyle kaldı ve ben bir süre sonra, aradan haftalar falan geçti. Burada geçen gün diye başladım, zaman şeyi oluyor ama benim geçen günüm yıllar önce de olabilir. Yani onun altını çizeyim. Bu belirsiz zamanlarda şeyim çok kayıp zaman algım. Neyse aradan birkaç hafta geçti. Sonra ben bir mail aldım. Bir mail projedeki herkese gönderilmişti. Yani toplu bir mail. Projenin başındaki ama sürece de keyfe keder katılan arkadaş da keskin bir üslupla bu konudan bahsediyor. Bu havada toz bulutu halinde bırakılmış olan konudan bahsediyor. Bu konunun onun için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ve sonrasında da ekliyor. Zeynep, sanırım bu konu senin ilgini çok çekmedi. Belki Sera ilgilenebilir bu konuyla deyip Sera'ya dönüyor. Ve Sera'ya hitaben yazmaya başlıyor. Ve mailde herkes var. Şimdi bu mail beni acayip öfkelendirdi. Öfkelendirdi ama ne kişiye yönelik öfkem, yani o kişinin kendisine, ne de hani kendimi çaresiz hissediyorum. Yani bu mesele benim böyle çok kolaylıkla çözebileceğim bir mesele. Ben uzun süredir yani proje yöneticiliği yapıyorum, belli yerlerde yer alıyorum ve hani iletişimsizlik, kötü iletişim, bu konulardaki beceriksizlik, yani iş yapmayla egoların işin içine girmesi, tepkisellik vesaire. Ya bunlarla nasıl yol alınabileceğini, bu süreçlerin nasıl yönetebileceğini ben profesyonel olarak biliyorum. Kişisel olarak da zaten derim kalınlaştı bu konuda. Dolayısıyla burada mesele hani bir şey var, bir yanlış anlaşılma, bir saçmalama hali var özetle. Bu çözülebilir bir mesele. Bir mail atmama ya da bir telefonla aramama bakıyor. Ama kişinin kendisine de öfkelenmiyorum ama inanılmaz derecede bir öfke yoğunluğu var içimde ve yakıp yıkmak istiyorum. Ve şu, yani motivasyonum şu: al işte, başkalarıyla iş yaparsan olacağı bu. İçimden hissettiğim duygu bu. Başkası için çalışırsan, başkalarıyla çalışırsan, bir takım işine girersen olacağı bu. Sen kendini bilmiyor musun? Neden böyle şeyleri üstleniyorsun gibi. Şimdi sen kendini bilmiyor musun kısmını birazcık açmak istiyorum. Ben fıtrat olarak, yani hayatta geldiğim yolda da sonuçta belli bir deneyimim var. İşte öğrencilikten var, çalışma hayatından var. Yani diğerleriyle çalışmak ve kimler için nasıl çalışacağım konusunda kendime dair bir fikrim var. Ve eğer tercih edebiliyorsam kendi kendime çalışmayı ve kendi koyduğum kurallarla çalışmayı tercih ederim. Pek çoğumuz zannediyorum ki buna yakın hissediyordur, ama bunu şey olarak söylemiyorum. Hani bir başkası için çalışmak kötü bir şeydir ya da bir başkasının altında çalışmak kötü bir şeydir anlamında söylemiyorum bunu. Onun da belli rahatlıkları var. Hani bir çizilmiş bir çerçevenin içerisinde olmak da insanın çok özgürleştiren bir tarafı var vesaire. Neyse, ama yine de ben bunun sorumluluğunu alıp öteki tarafta özgür hissetmeyi şahsen tercih ederim. Bundan zevk alıyorum ve bununla kendimi daha üretken ve katkı sağlayan bir yerde hissediyorum. Fakat bu değil ki, yani hani ben kendi şirketimi kurmalıyım. Yani şu an kendi işimi yapıyor olabilirim bunun şeyi, ama mesela beraber çalıştığım yerlerde bile, bir başkası için çalıştığım yerlerde bile kendi özelliğimi bir şekilde aldım. Yani ya talep ettim ya işte ne bileyim konuyu oraya hani yaptığım işle zaten o bana geldi filan. Hani Zeynep sen bundan sorumlusun, kendin bu süreci yönetebilirsin vesaire gibi. Orada mesele şey değil yani, hani kime hesap veriyorum, ben kimseye hesap vermem mi? Böyle bir şey değil. Belli konularda esneklik istiyorum ve o esnekliği de yani sürekli birisiyle bir şey yapmadan, bir görüşme, bir şeyin muhasebesini yapmadan kendim orada inisiyatif alabilmek istiyorum. Yani tercihim bu yönde ve eğer elimde imkanım varsa bu yönde kullanmaya çalışıyorum. Bunu önceliklendiriyorum hayatımda. Ama benim bir işi yaparken, bir şeye ne bileyim zaman harcarken, emek ederken şeyin bu kadar, kriterlerin bu kadar siyah beyaz değil. Yani ben kendim için çalışırım, ben başkası için çalışmam. Mesela bu hani bir 10 sene 15 sene önce falan şey çıkmıştı ya, işte kendi işiniz, kendiniz için çalışın, bir başkası için çalışmayın falan. Oradaki şeyleri tabii ki anlıyorum. Yani neyin kastedildiğini, insanların neden rahatsız olduğu için böyle sloganların geliştiğini, yani kişilerde nereye denk düştüğünü tabii ki anlayabiliyorum. Ben de o kişilerden biriyim, ama bu çok çok kalıp bir yargı. Yani yani başkası için çalışmak, işte beyaz yaka olmak kötüdür, işte kendi işini yapmak şöyle iyidir vesaire vesaire. Yani hani işin içine girdiğiniz zaman hani işlerin zaten hiç de o kadar ayrışmadığını anlıyorsunuz bir noktada. Ama gün sonunda böyle saçma sapan bir şey, tükaka şeyine döndü yani bu. Hani işte birileri için çalışıyor olma, birilerinin altında çalışıyor olma. Yani söylemi bile, hani diskuru bile o yönde kurulmaya başlandı. Neyse, şimdi ben yani bu kadar sığ bir yerden değerlendirmiyorum açıkçası. Bir başkası için mi çalıştım, kimin şirketi bu şirket falan, bunlar benim ana belirleyicilerim değil. Ama şunu biliyorum, ben bu şekilde çalıştığım zaman daha huzurlu hissediyorum. O zaman bir yapı altında çalışsam dahi bunu önceliklendiriyorum. Yani bu benim gündemimde. Ben bu ihtiyacımı burada karşılayabilir miyim? Hani bu bağımsızlığı belli bir ölçüde elde edebilir miyim? Bunu nasıl sağlayabilirim? Bu benim gündemimde oluyor. Hani girdik bu cendereye, böyle bu işin yolu budur. Kendimi ikna etmiyorum açıkçası. Zaten uzun bir süredir de çok bunu yapmıyorum, ama yine de her halükarda birileriyle birlikte çalıştığım durumlar muhakkak ki oluyor. Şimdi bunu altını çizmek istiyorum öncelikli olarak. Şimdi burada bana bir ezber şey geliyor bu öfkeyle beraber, bu yaşanan e-mail olayında. Diyor ki işte başkaları için çalışırsan olacağı budur. Nerede benim o az önce size anlattığım işte incelikli değerlendirme becerim yok. Gitti. Bir anda geldi işte başkası için çalışma, git ayrıl buradan. Yani o kadar dan bir şey geliyor ki bana doğru. Ve ben koşa koşa yani bırakacağım, o an bırakacağım onu. Bir de şey kolaysa eğer, hani kaybedecek çok bir şeyiniz yoksa, Polat Alem der gibi konuşuyorum ama kaybedecek çok fazla bir şeyiniz yoksa hele hemen yaparsınız onu. Tıpkı bu şeydeki gibi yani. Bu hani hesap ödeme şeyinden bahsetmiştim ya, hikayemden bahsetmiştim ya birkaç bölüm önce. Mesela orada işte hesap, bu neyse siz dinlersiniz bulursunuz, uyumsuzluğun gücü bölümüydü galiba. Mesela orada eğer yeteri kadar param olmasaydı diyecektim, yani demek zorundaydım. Kusura bakma, ben bunu ödeyemem yani, bunu zaten bu şeye bölüştürmeyelim. Ama paranız olduğu zaman, yani hani paranız olduğu zaman derken, o inanın paranız olduğu zaman hayat çok zor. Yani yeter, o onu karşılayabilecek paranız olduğu zaman ve işte başka kaygılarınız olduğu zaman, ya şimdi işte para gözlemesinler ya da işte ya şimdi bunun için huzurumu kaçırmayayım, neyse ya ödeyivereyim ne olacak kafasına insan daha kolay seçebiliyor. İşte burada da mesela kaybedecek bir şeyiniz olmadığı zaman, çok fazla bir anlam yüklemediyseniz eğer o işe, ya da gelir konusunda %100 oraya muhtaç değilseniz, o zaman hani bu şeyleri size kalıp olarak gelen o hallenmeleri uygulamaya koymak çok daha kolay oluyor. Bırakıp gidebilirim yani o anda. Şimdi benim bir işten değerim sadece bu değil. Dolayısıyla bana o gelen şey aslında bana ait bir şey değil. Bunu ben bir şekilde bir yerlerde sahiplenmişim. Başkası için çalışırsan böyle olur işte meselesi orada benim varlığımı tehdit eden bir şeye dönüşmüş. Şimdi zaten evet karakter olarak, yani kişilik yapısı olarak oraya yakın bir şeyim ama muhtemelen işte gördüğüm rol modeller, işte hayat deneyimim vesaire o şeyi güçlendirmiş zaman içerisinde. Ve herhangi bir tetikleyici de özellikle iş konularında böyle, yani bir başkasına dair sorumluluk aldığım konularda böyle böyle güldür güldür geliyor karşıma. Başkası için çalışırsan işte olacağı bu. Bırak gitsin. İyi de başlarken ben başka motivasyonla başlamıştım. Onlar neydi? Hani bırakırken de o motivasyonları değerlendirmem gerekmiyor mu o zaman? Şimdi bu oturup bu muhasebeyi yapmak gerekiyor böyle bir durumda. İşte burada ince ayar gerekli. Yani bunu hızlı görebilme, neyi nereden geliyor, benim aslında gerçek değerlerim ne. Evet o güldür güldür gelen şey, yani tabii ki bende bir karşılığı var. Yani onu yok saymaktan bahsetmiyorum. Ama o kocaman bir kalıp makinesi gibi düşünün onu, o yaldır yaldır gelen şeyi. Ben eğer orada ince ayar yapmazsam benim hayatımın o dönemi o kalıp makinesine giriyor ve şak diye orada bir kalıp o gül deseni çıkıyor ortaya. Artık al bakalım o gül deseniyle yaşa hayatında. Yani işte öyle bir şeye kurban etmemek için aslında gerekli. Oysa bana öyle şey gibi, yani fabrikasyon gül deseni istemiyorum ki. Ben böyle kenarlarına bir şey işleyeyim. Bana ait olsun. Benden olsun yani. Böyle orijinal olsun. Herkes de olmasın ya. Herkes de var o gül deseninden zaten. Ben böyle bir hayat istiyorum kendim için. Böyle bir hayat istiyorsam kenarında birazcık işte ne o? Kanaviçe ne deniyor ona? Böyle ince ince işlediğimiz. Ne deniyor ya ona? Kanaviçe mi? Neyse. Onu istiyorsak da ince ayar gerekiyor. O yüzden de o nereden geliyor, bu nereye gidiyor, bendeki karşılığı ne, benim değerlerim ne, bu noktada hangi duyguyla benim değerlerim birazcık uzak düşüyor vesaire bilmem ne gibi çeşitli sorularla işte biraz böyle uğraşıyoruz. Gün sonunda da o işlemeli bir hayatı yapmaya doğru gidiyoruzdur. İnşallah yani. Dolayısıyla başta sorduğum soruya benim cevabım bu noktada gerekli. Bu noktada gerekli. Biz zaten bu da genel olarak gerekli olduğunu söylemiş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.